Ayrım 8.
Bu destek ise özünde bulunması gereken erdem ilkelerine ters düşen durumlarda da yol kardeşleri için sağlanabiliyor. Bir başka ifadeyle yol kardeşliği tam anlamıyla geniş aile, gens bağlamında oluşan, ara katmanlara katkıda bulunan çarpıcı bir uygulama örneğini oluşturuyor. Cemaat desteğinin sağlandığı dinsel tören ise şöyle yapılıyor. Adaylar cem töreni için kendilerine ortak bir rehber seçerler. Toplantı yani cem yerine rehberlerinin peşinden eşleriyle birlikte katılırlar. Cem'de dede, sofular, erenler ve taban erenleri, kapı yakınına oturan gençler hazır bulunur. Tören sırasında rehberle dede arasında yüksek sesle ikili, zaman zaman katılanların da tekrarıyla konuşmalar, soru yanıt şeklinde olur. Dede şeriattan, tarikattan, marifetten ve hakikatten söz eder. Rehber bu yollardan sırayla geçeceklerine adaylar adına söz verir. Tören belirli kurallara bağlı olarak uygulamalı biçimde sürer. Dinsel nitelikli cem yemeği ile sona erer. Doşent Doktor Arıza Balaban adı geçen eser sayfa 84. Ali severlik bağlamında bu tür ilişki ve oluşumlara ileride daha kapsamlı değinilecek. Murat Çulcu. Sadıçlık. Mafyoz toplum yapısı zeminindeki geniş aile anlayışı içinde mafyoz dayanışmanın pekişmesine hizmet eden en önemli sanal akrabalık kurumlarından biri de kuşkusuz sadıçlık sayılır. Örneğin Güneydoğu mafyoz toplum yapısında kirvelik neyse Doğu Karadeniz yöresinde de sadıçlık aynı anlama gelir. Aynı sanal akrabalık işlevini görür. Kelime anlamı olarak sadıç, düğünde damadın sağ yanında bulunan erkek rehberine denir. Evlenecek olan erkek, kendisinden önce evlenmiş olan ve kendisiyle yaştaş sayılan arkadaşların arasından seçer. Seçilen şahıs, sadıçlığı kabul edip etmemek konusundaki kararı kendisi verir. Ancak sadıçlık, geleneksel örfi yaşam tarzında son derece saygınlık, onur ve şeref kazandıran bir iştir. Sadıç, çevre tarafından kabul görür. Yeni çiftin yaşamına en yakın akrabasıymışçasına girer. Sadıçlık önerilen kişi daha önce kendisi de bir sadıca gereksinim duyduğu için öneriyi büyük bir ihtimalle reddetmez ve çoğunlukla kabul eder. Mafyoz yaşam tarzında en etkin sanal akrabalık türlerinden olan sadıçlık, yeni evlenen çiftin en gizli sırlarına bile vakıf olur. Dolayısıyla damat ile sadıç bir bakıma kader birliği ederler ve bu birlik ölene kadar sürer. Sadıç, yeni evlenecek olan güveye düğün süresince nasıl davranması gerektiğini sık sık anımsatır. Neleri nasıl yapması, neleri yapmaması gerektiğini bir bir tüm ayrıntılarıyla öğretir. Özellikle gerdek gecesi güveyin kocalık görevini nasıl yerine getireceğini, karısının yüz akı denilen bakireliği nasıl anlayacağını, bu haberi anında dışarıya nasıl ve hangi işaretle vereceğini deneyimlerinden giderek anlatır, belletir ve tüm bunları bir aile sırrı olarak kendisinde saklayacağını da yineler durur. Bu denli özel ve kutsal sayılan aile sırlarına tanık olan bireyin o ailedeki yeri bir başka yakın akrabadan daha uzak olamaz. Böylece sadıç akraba olmadığı halde bu ailenin bir akrabasıymış gibi kabul görür. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban adı geçen eser sayfa 86. Kimi yörelerde düğünden önce düzenlenen kına gecesinde güvey ile birlikte sadıça da kına yakılır. Sadıç düğün boyunca güveyi meydana gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı korur. Mafyoz toplum yapısı zemininde gerçekleşen mafyoz örgütlenme çerçevesinde sadıçlar, kirveler gibi yakın akraba muamelesi görürler. Ad babalığı, vaftiz babalığı. Sicilya mafyoz toplum yapısı zemininde geniş aile anlayışı realize edilirken vaftiz babalığı, mafya şefleri tarafından bir sanal akrabalık yöntemi olarak kullanılır. Böylece mafya şefi birçok çocuğa vaftiz babalığı yaparak o çocukların aileleriyle sanal akrabalık tesis ederler. Bu sanal akrabalık, mafya şefi durumundaki vaftiz babasının güç odağı olarak ortaya çıktığı yerelde daha da yaygın bir etkinliğe sahip olmasını sağlar. Güç odağının elde ettiği sayısal etkinlik, mafyoz toplum çerçevesinde sağladığı saygınlığı ve yaydığı korkuyu arttırır. Vaftiz babası, vaftiz töreni sırasında çocuğu kucağında tutan kişiye denir. Bu aynı zamanda dinsel nitelikli bir sanal akrabalık uygulaması olarak kabul edilebilir. Vaftiz babalığının Türk mafyoz yapısı içindeki karşılığının kirvelik kadar ad babalığı olduğu da söylenebilir. Türklerde ad babalığının kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Yeni doğan bebeğin kulağına önce ezan okuyup sonra adını söyleyen kişiye ad babası denir. Ad babalığı tıpkı vaftiz babalığı gibi dinsel kökenli bir ritüel akrabalık sayılır. Zira inanca göre ölen kişi ahirette sorguya çekilirken önce adı sorulur. Ezan ona adını kolayca anımsatır. Bu nedenle ad babası genellikle dinsel nitelikli bir kişi olabilir. Ad babası akrabalardan biri olabileceği gibi köyün imamı, komşulardan abdestli namazlı biri de olabilir. Her çocuk kendi adını koyan ad babasını bilir ve ona saygıda kusur etmemeye çalışır. Gerek çocuğun gerekse çocuğun ailesinin bu işlemden ötürü ad babasına teşekkür borçları vardır. Bu dinsel borç onları sürekli iyi ilişkiler içinde kalmaya zorlar. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban, adı geçen eser, sayfa 89. Kirvelik. Kur'an'daki hırva sözcüğüne dayanan kirvelik, dinsel kökenli sanal akrabalık türlerinden sayılır. Mafyoz toplum yapısında yaşamsal bakımdan gereksinim duyulan geniş aile oluşumunda kirvelik, diğer sanal akrabalık türlerine oranla çok daha sıkı, derin ve geniş akrabalık bağları tesis etmesi nedeniyle sıkça başvurulan bir uygulamadır. Kirvelik bir erkek çocuğun sünnet töreninin külfet ve masraflarını bir başka aile büyüğünün üzerine alması ile iki aile grubu arasında kurulan sanal akrabalığa verilen addır. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban'a göre ise kirvelik özünde çıkar ilişkisi olan, ekonomik ve toplumsal statüye önem veren iki bireyle, sünnet olan çocuk ve onu sünnet olurken kucağında tutan, başlayan, sonuçta iki aileyi birbirine yaklaştıran, akraba olmadığı halde akrabaymış gibi kabul edilen, sonradan kazanılan bir düzmece akrabalık türüdür. Doçent Doktor Ali Rıza Balaban, adı geçen eser, sayfa 89. Kirvelik Doğu ve Güneydoğu mafyoz toplum yapısının etkin bir kurumu olmasına karşın, iç göç sonucu özellikle son 30-40 yıl içinde Batı Anadolu'daki metropollerde, özellikle de varoşlarda yaygın bir biçimde uygulanmaya başlanmış bulunuyor. Bununla birlikte etkin mafyoz toplum yapısına sahip olan Karadeniz yöresinde bilindiği halde uygulanmıyor. Buna karşılık özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde kirvelik yerine sadıçlık, sanal akrabalık türü olarak yaygın bir biçimde tatbik ediliyor. Kirve esas itibariyle sünnet töreninin masraflarını kısmen veya tamamen yüklenecek ve ameliyat sırasında çocuğu kucağına alarak çırpınmasını engelleyecek olan kimseye denir. Kirveliği akrabalıktan da ileri ve aziz gören, kirvesini babasına denk tutan kişiler çoktur. Sünnette akan kan kirvenin eteğine düştüğünde kan bağından da yakın bir ilişkinin ortaya çıktığı söylenir. Kirve bilmeyenin baba, bilmeyenden ayrılamayacağını söyleyenler de vardır. Doktor A. Kudat, adı geçen eser, 9-10-11. Kirvelik çok güçlü dinsel gerekçelere dayandığı için Anadolu'da dinsel etkenin daha derin rol oynadığı yörelerde daha yaygın şekilde rastlanabiliyor. Bu bölgelerin başında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yer alıyor. Kirvelik yoluyla tesis edilen sanal akrabalık bağlarında diğer sanal akrabalık ilişkilerinden farklı bir görünüm izleniyor. İki aile arasında sanal akrabalık kurulduktan sonra ailelerin hangi üyelerine kirve denileceği bir bölgeden diğerine değişir. Kirveliğin uygulandığı yörelerin tümünde çocuk ve babası çocuğu tutana kirve der ve onun tarafından kirve diye çağrılırlar. Doktor A. Kudat, adı geçen eser, sayfa 15. Ne ki kirvelik geniş kapsamlı sanal akrabalık bağları tesis etmesi nedeniyle bu bağlar sadece sünnet olan çocuk, babası ve kirveyle sınırlı kalmıyor. Çoğu kez çocuk kirvenin karısına ve çocuklarını kirve diye çağırır. Kirve de çocuğun babasına, anne ve kardeşlerine kirve der. Bazı özel durumlarda amca ve hala kirvelik kapsamına alınabilir. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 15. Bununla birlikte mafyoz toplum yapısı zemininde kirvelik daha çok geniş aile ve aşiret boyutunda güçlü ve yaygın bağlar tesis edilmesini sağlıyor. Sülale ve aşiret kirveliğinin uygulandığı yerlerde durum farklıdır. Buralarda kirvelik geniş akraba gruplarının içine alan bir ilişkidir ve bunların tüm üyelerini kapsayabilir. Yalnız sanal akrabalıkların ilişki kurmuş grupların tüm üyelerini kapsayabilmeleri için bunların aşiret reisleri veya sülale başları tarafından kurulmuş olmaları gerekir. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 15. Kirvelik sosyal bakımdan eşit durumdaki aileler arasında kurulan yaratıcı ve güç kazandırıcı ilişkiler ağını ifade ediyor. Nitekim küçük çiftçilerle göçebelerin arasında tesis edilen kirvelik bağlarına daha sık rastlanıyor. Bununla birlikte farklı sosyal konumdakiler arasında tesis edilen kirvelik bağı ise destek ve dayanışmanın hem kurulmasına hem de gelişmesine zemin hazırlıyor. Farklı sosyal konumdakiler arasındaki kirvelik bağları ekonomik çıkarların yanı sıra politik çıkarların da ön planda tutulması sonucu gerçekleşiyor. Farklı statüdeki bağlaşmalar siyasal açıdan özellikle önemlidir. Türkiye'nin doğu kesiminde farklı statüde kirveliğin süre gelmesi ve büyük anlam ve önem taşıması, zenginliğin sosyal durumun ve iktidarın denetlenmesinde ve statükonun sürdürülmesinde belirgin eşitsizliklerin uzun süreli varlığına, sosyal mevkiin sağladığı sağlam gayri şahsi teminatların veya can güvenliğinin göreceli yokluğuna ve akraba birimlerinin kişisel güvenlik ve ilerleme için etkili bir hizmet görmekteki yetersizliğine verilebilir. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 89. İşte bu nedenle kirvelik sadece kuru bir akrabalık bağı tesis edilmesinden çok, bireylerin sosyal çevre içinde mafyoz toplum yapısına ayak uydurması ve mafyoz değerlere bağlı olarak toplumda legal veya illegal, açık veya gizli, yasal veya yasa dışı statü kazanmasına neden oluyor. Kirveliğin genel anlamda işlevi incelendiğinde ortaya şu tablo çıkıyor. Kirvelik dostlar, dostların dostları, arkadaşlar ve aynı çıkar grubunda yer alanlar arasında mevcut olan ilişkileri ve dayanışmayı pekiştirir. Kardeş katliamı her tarafta salgındır. Bir kavgada kendinden geçip de kardeşini bıçaklayan olmamış mıdır? Çok. Yalnız hiç kirve katili duydunuz mu? Katiyen olmaz. Çünkü kirvelik aziz bir müessesedir. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 163. Kirvelik aileler arasındaki sosyal ilişkiler ağını genişletir. Kirvelik yalnız kirve, çocuk ve babası arasında bir bağ değildir. Bu insanların yakın akrabalarını da içine alır. Böylece babası bir aileye kirvelik yapmış çocuklar otomatik olarak bu aileyle bağ kurarlar. Kirvelik ilişkilerinin bu sosyal niteliğine karşılık arkadaşlık ilişkileri daha özel ve kişiseldir. Bireyler aileleri dışında arkadaşlıklarını sürdürebilir. Hatta bazı durumlarda bu arkadaşlığın mümkün olduğu kadar gizli kalmasını yeğleyebilir. Meyhane arkadaşlığında olduğu gibi. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 167. Kirvelikten doğan sırdaşlık özellikle illegal yaşamın ve gayri yasal işlerin bir gereği olarak da etkin biçimde işlev görebilir. Zaten geniş aile ilişkisi içinde kirveliğin güç kazanmasını da bu bağlamda incelemek gerekir. Kirvelik sosyal bir sigorta mekanizması sayılır. Devletin yasalarıyla desteklenmemiş olsa da geleneksel örfi yaşam tarzı kirveleri birbirlerinin yardımına koşmakla yükümlü kılmış sayılıyor. Yerel ahlak ilkelerine göre kirvesinin yardımına koşmayan kimselere iyi gözle bakılmıyor ve ağır biçimde kınanıyor. Halk bir insanın babasından ve kardeşinden istemeyeceği yardımı, kirvesinden istemeyi meşru bir davranış olarak kabul ediyor. Bu maddi bir yardım olabileceği gibi grup içi çıkarların korunması bağlamında can güvenliğine veya çeşitli çıkarlara yönelik yardımlar da olabiliyor. Örneğin bir suçun kanıtlarının karartılması veya tanıklarının susturulması şeklinde rastlanabiliyor. Kirvelik uzlaştırır. Aileler ve aşiretler arasındaki uzlaşmazlıkların sona erdirilmesinde ve kalıcı bir barışın sağlanmasına başvurulan yollardan kız alıp vermek gibi biri de kirvelik olabiliyor. Bu yöntemin uygulanmasında genellikle aracı kullanılıyor. Aracı tarafları uzlaşma noktasına getirdikten sonra bu uzlaşmanın kalıcı olabilmesi için en etkin sanal akrabalık türü olarak taraflar arasında kirvelik tesis edilmesini sağlıyor. Aralarında anlaşmazlık bulunan kişi veya aileler eğer kirvelik tesis ederek sanal akrabalık tesis edecek olurlarsa haklarını yasal yoldan aramaktan feragat ediyor ve bir daha hukuk yoluna başvuramıyorlar, başvurmuyorlar. Kirvelik sosyal katmanlar arasında geçişkenliği sağlar ve geliştirir. Kirvelik farklı sosyoekonomik konumdaki insanlar arasında ancak belli koşullarla tesis edilebiliyor. Üst sınıflar eğer politik veya demografik baskılar söz konusu olmazsa alt konumdaki insanlarla kirvelik yoluyla sanal akrabalık tesis etmezler. Böyle bir zorunluluk söz konusu olduğu takdirde alt katmanlardakilerin çocuklarının kirveliğini üstleniyor ve fakat kendi çocuklarına kirvelik yaptırmıyorlar. Keza zenginler fakirlere kirvelik yapabiliyor fakat zengin çocuklarının kirveliğini fakirler üstlenemiyorlar. Farklı sosyal ve özellikle farklı ekonomik statüdeki insanların sanal akrabalık kuramamaları, zenginlerin kendi çaplarındaki ailelerle kirvelik kurarak güç çemberlerini genişletmeye yardım ederken, yoksulları kendi yağlarıyla kavrulmaya zorlar. Bir devlet memuruyla kirvelik kurmayı becerebilen çocuk babası bazı devlet dairelerinde iş takibini kolaylaştırmış olur. Aynı şekilde ağasına çocuğunu üstlendiren bir maraba yani ırgat, diğer marabalardan fazla kayırılır. Yalnız kirvelik kurmakla marabaların ağaya borçlu olduğu hizmet ve bağlılıkları da artmış, sanal akrabalık hem ağayı hem de marabayı yeni sorumluluklar altına sokmuştur. Doktor Kudat, adı geçen eser, sayfa 174. Doktor Kudat'a göre alt sınıf insanları üst sınıftakilerle yerel güç odaklarıyla sanal akrabalık kurarak başkalarının gözünde prestijlerini arttırsalar bile bunun uğruna ödeyecekleri bedel oldukça pahalıya patlayabilir. Doktor Kudat, adı geçen eser sayfa 174. Bu bağlamda kirvelik yerel güç odaklarını yerel çevrede etkinliklerini arttırmak ve onları bir baskı unsuru haline dönüştürmek amacıyla başvurdukları en etkin bir yöntem sayılabilir. Özellikle ağalı, kabile ve aşiret reisliği gibi mutlak iradeyi elinde tutan dinsel siyasal odaklarla yapılan sanal akrabalık, alt katmanlardaki bireylerin bu güç odaklarını teslimiyetleriyle sonuçlanabiliyor. Buna paralel olarak Koska ve Partito gibi mafyos örgütlenmeler içinde sanal akrabalık yoluyla tesis edilen çeşitli boyutlardaki ilişkiler yasal olduğu kadar gayri yasal eylemlerde de etkili oluyor ve tek taraflı çıkarların sağlanmasına önemli oranda zemin hazırlıyor. Burada bir hususu daha kaydetmekte büyük fayda var. Çağdaş Cumhuriyet yasalarının temel felsefesini bireye dayalı özgür vatandaş anlayışına oturtmuş olması, çağdaş bireyleri devlet güvencesi altında yalnızlığa ve tek başlılığa sevk ederken, geniş aile anlayışından başlayıp gençlere kadar uzanan feodal yapılanmalarla ve sanal akrabalık uygulamalarıyla kalabalıklaşan mafyos suç örgütlerine geniş bir alanda hareket serbestisi ve çağdaş bireyler üzerinde tahakküm tesis etmeleri olanağını tanıyor. Kirvelik farklı dil, din ve etnik gruba mensup kişileri ve aileleri birbirine yaklaştırır. Doğrudan soy akrabalığı tesis edilmesine el vermeyen, özellikle din, dil ve etnik farklılık bulunan kişiler arasında, kimi zaman bu farklılıkları ortadan kaldırıp bireyler veya aileler arasında kirvelik yoluyla düzmece akrabalık tesis edilmesine sıkça rastlanan olaylar arasında yer alıyor. Özellikle din birliği bulunup da mezhep farklılığı nedeniyle uyum sağlayamayan kişi ve gruplar arasında en etkin uzlaşma yönteminin kirvelik olduğunu kabul etmek gerekir. Bu yöntem yerelde barışın sağlanmasında çok önemli bir etken olurken, mafyos ilişkiler ve oluşumlar ağı bakımından da son derece etkin bir uygulama sayılıyor. Kaldı ki mafyos yapılanma çerçevesinde kimi mafya şeflerinin bazı hallerde kirveliği gayrimüslim ve Türk olmayanlarla güvenilir dostluklar tesis etmek amacıyla kullandıklarına da rastlanıyor. Kirvelik halk ile bürokrat arasında köprü niteliği taşır. Hiç kuşku yok ki özellikle halkın cahil ve yoksul kaldığı kırsal kesimde bürokratik mekanizma bu insanların aleyhine işleyen bir nitelik kazanmış bulunuyor. Zira yoksul ve cahil köylüler devlet kapısında gereken dirayet, uyum ve yeteneği göstererek haklarını arayamıyorlar. Merkezden uzak bölgelerdeki bürokratlar ise işlerini genellikle yerel güç odağı haline gelen ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan etkin kişilerle halledebiliyorlar. Yoksul ve cahil köylüler ise çoğunlukla baştan savuluyorlar. Bu nedenle bu insanlar kendileriyle devlet arasında güç odaklarını aracı olarak koyuyorlar. Yereldeki cahil ve yoksul, hatta sosyolojik tabiriyle asosyal, topluma entegre olmamış köylülerin bürokrasi karşısında saygın bir konum elde edebilmesi ancak bürokratlardan bazılarıyla özel ilişkiler ve yakınlıklar tesis etmeleriyle mümkün olabiliyor. Bunun en pratik ve etkin yöntemini ise köylülerin bürokratları çocuklarına kirve yapmaları oluşturuyor. Halk köylerde orman memurları, nahiye müdürleri, kaymakamlar, subaylar, tapu memurları ve benzeri kişilerle kirvelik yarışına girer. Doktor Kudat, adı geçen eser sayfa 181. Belli bir memurun idari yönetimi altında bulunan kişiler ile statü farkının büyüklüğünden dolayı evine gelip gitmecesine dost olamayacakları hallerde kirvelik yoluyla kendilerini yanaşma statüsüne koyarlar. Patron yanaşma ilişkisi bir kere kurulduktan sonra memurdan kayırma, koruma ve gerektiğinde bilgi verme, yanaşmadan ise bağlılık ve hediyelerle sık sık hatır sorma beklenir. Oysa yanaşma olamamış bir kişi bu tip kayırmalardan ya mahrum ya da söz konusu ayrıcalıkları rüşvetle elde etmek zorunda kalır. Doktor Kudat, adı geçen eser sayfa 184. Kirvelik yerelde yerli yabancı ayrımını törpüler. Sadece halk arasında değil, bürokratlar bakımından da en önemli sorun, bir yerden yeni bir yere taşındığında yeni çevre tarafından, özellikle kırsal kesimde dışlanmak, hatta adeta düşmanmışçasına bir muamele görmek oluyor. Aslında her iki taraf bakımından da hoş bulunmayan bu davranış, Türkiye'deki kültürel yapının bir parçası şeklinde kabul ediliyor. Bu durum bir bakıma yerli halkın yeni gelen yabancıdan zarar veya kötülük göreceği endişesinden kaynaklanıyor. Hele gelen bir de devlet otoritesi dokunulmazlığıyla donatılmış üst düzey bir bürokrat ise yabancılaşma daha büyük ve derin oluyor. İşte Kirvelik bu durumdan kaynaklanan yabancılaşmayı ortadan kaldırmakta en etkin yöntem şeklinde kabul edilip uygulanıyor. Bir başka ifadeyle yerliler ile yabancılar arasında ritüel akrabalık tesis edilmesinde çoğunlukla Kirvelik uygulamasına başvuruluyor. Halk arasında tesis edilen kirvelik bağları devlet olgusunu dışarıda tuttuğu için mafyos nitelik taşısa bile bu durum yasalar tarafından denetlenip kontrol altında tutulabiliyor. Ne var ki yerel güç odaklarıyla yöreye gelen hukuk, güvenlik ve yönetimin diğer katmanlarındaki bürokratlar arasında kirvelik tesis edilmesi, devletin kendi fonksiyonunu yitirerek mafyos toplum yapısının bir unsuru haline gelmesine yol açabiliyor. Kirven Cumhurbaşkanı olursa, kirvelik bağı ile aralarında sanal akrabalık tesis edilmiş olanların yardımlaşmalarına somut bir örnek verilebilir mi? Böyle bir örneği tümüyle belgelere dayanarak vermek mümkün. Örnek Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir müteahhit arasında cereyan etmiş bulunuyor. Birinci belge. 13 Haziran 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde Emin Çölaşan'ın bir köşesinde yayınlanan yazı. Aynen. Sevgili okuyucularım, elime ulaşan çok ilginç ve çarpıcı belgeleri burada sizlerle paylaşmak durumundayım. Çünkü konu çok önemli. Önce belgelere tek tek bakalım. Lütfen dikkatli izleyiniz. İlk belgenin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yazıyor. 13 Nisan 1999, sayı 1519, Sayın Ahmet Şağar, Başbakanlık Müsteşarı. Sayın Cumhurbaşkanımız belirli konularda yerine getirilmesini uygun gördükleri işleri birer not halinde haftalık görüşmelerinde Sayın Başbakan'a vermektedirler. Bunlar arasında yer almış bugüne kadar bir bilgi veya sonuç alınamayan, aşağıda konusu ve tarihi belirtilen not hakkında Sayın Başbakan'ın talimatlarının alınarak gereğinin yapılmasını, yerine getirilmesi mümkün veya uygun görülmeyenlerin gerekçelerini Cumhurbaşkanlığına bildirilmesini rica ederim. Necdet Seçkinöz Genel Sekreter imza. Notun verildiği tarih 4 Şubat 1999. Notun konusu, Ceylan İnşaat Şirketi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yol ve kavşak inşaatları için 4 trilyon lira alacağının inşaat sektöründe tıkanıklığa yol açılmaması için tahsiline yardımcı olunması. O halde neymiş? Ceylan İnşaat bizim İyi Melih Belediyesi'ne iş yapmış ve 4 trilyonluk alacağını alamamış. Seçimden 5 gün önce 13 Nisan günü baba adına başbakanlığa yazı yazılıyor ve belediye bu parayı ödesin, ödenmeyecekse nedenini bildirin demeye getiriyor. Bu yazı işleri hızlandırıyor. 2 hafta sonra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan bizim babanın istemini İçişleri Bakanlığı'na Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı başlıklı kağıtla resmi bir yazı olarak bildiriyor. 28 Nisan 1999 sayı 510. Sayın Cahit Bayar, İçişleri Bakanı. Sayın Cumhurbaşkanımızca Sayın Başbakanımıza iletilen ve Ceylan İnşaat Şirketi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 4 trilyon lira alacağının tahsiline yardımcı olunmasını öngören not ilişikte gönderilmektedir. Konunun incelenmesini ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere sonucunun ivedilikle başkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı imza. Bu yazı da gitti ama iş henüz bitmedi. İçişleri Bakanlığı bu yazıyı Ankara Valiliğine gönderiyor, valilikte İyi Melih Belediyesi'ne. 12 Mayıs 1999, sayı 15-99. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan 5 Mayıs 1999 gün ve 53-190 sayılı yazı ve eklerinde, Ceylan İnşaat Şirketi'nin belediyenizden yol ve kavşak inşaatları için 4 trilyon lira alacağının, İnşaat sektöründe tıkanıklığa yol açılmaması için tahsili istenmektedir. Konunun incelenerek sonucundan bakanlığa bilgi sunulmak üzere acele cevap verilmesini rica ederim. Haluk İmga, vali adına vali yardımcısı imza. Oh, sonunda başardık. Babanın Ceylan İnşaatı kurtarmak için Başbakan Ecevit'e 4 Şubat 1999 günü verdiği direktifin yazısını en sonunda 12 Mayıs günü 3 ay sonra belediyeye ulaştırabildik. Belgeler bitti, elimde başka belge yok. Bu köşede 6 Mart günü çıkan yazımda size başka belgeler açıklamıştım. İyi Melih Belediyesi batık durumdaydı. Bu yüzden bankalara başvurup 5 trilyonluk ticari kredi arıyordu. Hiçbir banka bu krediyi vermeye yanaşmadığı için de belediye gelirleriyle Ankara'nın su gelirini karşılık gösteriyordu. Bu kredi işi yattı. Belediye paraları İyi Melih'in seçim yatırımı için harcamıştı. Neyse, bu sadece madalyonun bir yüzü. Şimdi diğer yüzüne bakalım. Türkiye'de milyonlarca insanımızın kamudan alacağı var. Binlerce firma bu yüzden batık durumda. Aynı şey İyi Melih Belediyesi alacaklıları için de geçerli. Belediyenin borçları ve kime ödeme yaptığı bilinmiyor. Ceylan İnşaat bunlara iş yapmış ve 4 trilyon lira alacağı doğmuş. Parasını alamayınca önce patronların hemşerisi ve aile dostu, o sırada meclis başkanı olan Hikmet Çetin'e gidilmiş. Hikmet abi durumu Cumhurbaşkanlığı'na iletmiş, baba da eksik olmasın ilgilenmiş, Ecevit'e söylemiş, olmayınca işi yazıya dökmüş.